Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün Altınoluk Dergisi'nden yazılar paylaşacağız. Altınoluk'un 2005 Mayıs sayısında yer alan Dr. Durak Pusmaz'ın kaleme aldığı Başarı ve Zafer'de Manevi Gücün Önemi başlıklı yazıyı sunacağız ilk olarak. Şemsettin Sami'nin Kamusi Türkisi'nde maneviyat kelimesi, kendine güven duygusu, yürek gücü, moral şeklinde açıklanır. Maneviyat insana ayrı bir enerji verir. Bu güç sayesinde az sayıda insanlar çok güçlü ordulara karşı koyabilirler. Kur'an-ı Kerim'de şöyle belirtilir: "Nice küçük topluluklar vardır ki Allah'ın izniyle büyük cemaatlere galip gelmiştir." Ey iman edenler! Herhangi bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çokça anın ki başarıya erişesiniz. İnanan insan Allah'a güvenir. Bu da onun gücüne güç kadar. Şu ayeti kerimeler buna işaret eder. Kim Allah'a güvenip dayanırsa Allah ona yeter. Şüphe yok ki Allah azizdir, hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Kim Allah'a güvenirse o ona yeter. Şüphesiz ki Allah emrini yerine getirendir. Bizim ordumuz mutlaka galip gelecektir. Şair ne güzel söylemiş. Kur'an deryasına daldık, ehli küfre korku saldık. Sarsılmayan bu imanı envar-ı Kur'an'dan aldık. Maneviyat güç kaynağıdır insanlara, milletlere, ordulara. Bir şairimiz de bu gerçeği şöyle ifade eder. Dinden almıştı deden dağ deviren hamlesini, süzüyor şimdi de cennetlerin ufkunda seni. Batılı düşünür ve devlet adamları da bu gerçeğe dikkati çekmektedirler. Bernard Shaw, din dünyada büyük bir güçtür derken Benjamin Constant da, din insanlık tarihine hakim olan en büyük güçtür. Dini duygular insanın bitmeyen bir özelliğidir, der. Çanakkale Harbi'ndeki İngiliz komutan Hamilton da şöyle der. Bizi Türklerin maddi gücü değil, manevi gücü mağlup etmiştir. Çünkü onların atacak barutu bile kalmamıştı. Müslümanlar hicretin 3. senesinde vuku bulan Uhud Muharebesi'nde uğradıkları geçici başarısızlıktan dolayı ümitsizliğe düşmüşler, düşmanı yenecekleri hususundaki inançlarını kaybetmişlerdi. Kur'an'da bu yılgınlığı gidermek üzere şöyle buyuruldu. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanıyorsanız üstün gelecek olan sizsiniz. Asırlarca ecdadımız zaferden zafere koşturan sadece maddi güçleri, silah, araç ve gereçleri değildi. Evet, bunlar önemliydi ama bunlarla beraber, bunlar kadar, hatta bunlardan daha da önemli olan manevi güçleriydi. Profesör Doktor Turan Yazgan Osmanlılardan bahsederken, "Bir tarafta biz vardık, diğer tarafta bütün dünya. Biz bütün dünyaya hükmederdik. İstediğimizi kral yapar, istediğimizi tahttan indirir, istediğimizi başka yere gönderirdik. Ve bunları yaparken padişahımızın fermanı gerekmezdi. 9 tuğlu vezirimizin fermanı yeterdi. Neydi bu gücün, bu muhteşem gücün temelindeki öz? Bir ülkenin zenginliği, bir devletin gücü, bir ordunun haşmeti esas itibarıyla iki ana öze dayanır. Bunlardan biri maddedir, diğeri mana." Başarı inancın, azmin, sebatın, kararlılığın eseridir. Buna inananlar kendilerine güvenirler, kendilerine güvenenler de başarılı olurlar. Faruk Nafiz Çamlıbel bir dörtlüğünde bu gerçeği şöyle ifade eder. "Gövdeler varsa gönüllerden alır cevherini, yürek olmazsa çekemez bilekler hançerini. Kahramansız yaşamak kahrına mahkumdurlar kaybeden zümreler, Allah'ını, peygamberini. vatana ihanet suçuyla 1821 yılında Patrikhane'nin orta kapısı önünde asılmış bulunan İstanbul'daki Fener Patriki Gregorios tarafından Rus çarı Aleksandr'a yazılan mektupta aynen şu ifadeler yer almaktadır. Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak mümkün değildir. Çünkü Türkler sabırlı, mukavemetli, mağrur ve izzeti nefsli insanlardır. Bu hasletleri dinlerine bağlılıklarından ve kadere rıza göstermelerinden, ananelerinin kuvvetinden ve amirlerine itaat duygusundan ileri gelmektedir. Bu sebeple Türklerde evvela itaat duygusunu kırmak ve manevi bağları koparmak, dini metanetlerini zaafa uğratmak gerekir. Maneviyatları sarsıldığı gün Türkleri zaferlere götüren asıl kudretlerinden sıyıracak ve onları maddi kuvvetlerle yenmek mümkün olacaktır. Osmanlı Devleti'ni tasfiye için mücerret olarak harp meydanlarındaki zaferler kâfi değildir. Yapılacak olan Türklere bir şey hissettirmeden bu tahribi tamamlamaktır. Evet, İslam Mehmet Akif'in ifadesiyle şehamet dinidir. Müslümanlık da en büyük kahramanlıktır. Şehamet dini, gayret dini ancak Müslümanlıktır. Hakiki Müslümanlık en büyük kahramanlıktır. Ecdadımız maddi güçle manevi gücü beraber götürdükleri için başarılı olmuşlardır. Tahsin Ünal, Osmanlılarda Fazilet Mücadelesi isimli eserinde şöyle bir olay anlatır. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinden sonra hemen şehre girmedi. Cuma günü devlet ileri gelenleri, vezirleri, bilginleriyle beraber mutantan bir alayla Edirne Kapı'dan şehre girdi. Edirne Kapı, Fatih Şehzadebaşı Bayezid yolunu takip ederek geliyordu. Yol kenarında dizilen askerler selama durmuşlar, Rum kızları genç padişahı çiçek yağmuruna tutmuşlardı. Kır atının üstünde mağrurane ilerliyordu. Bu sırada bir derviş yolunun üstüne çıkmış ve genç padişahın atının dizginlerinden tutarak ''Devletli sultanım, İstanbul'u aldım diye bu kadar mağrur olma, sen İstanbul'u bizim gibi dervişlerin duasıyla aldın.'' dedi. Padişah yanı başında asılı duran kılıcını göstererek ''Doğru söylersiniz derviş baba ama bunun da hakkını inkar etmemek lazımdır. Din ve dua bir topsa, kılıç bu toptan fırlayan, duvarları ve Bizans mukavemetini kıran mermidir. Duayı bırakanlar öbür dünya cehenneminde yanacaksa, kılıcı bırakanlar da bu dünya cehenneminde yanacaklardır. Yazık kılıcı bırakanlara!'' demiştir. İnançlı ve maneviyatı yüksek kimseler ölümden korkmazlar. Muharebe meydanında ölmek, onlar için yok olmak değil, aksine şehadet şerbetini içmek ve daha güzel bir hayata intikal etmektir. Şanlı ecdadımızı muharebe meydanlarında kendilerinden kat kat fazla düşmana karşı başarılı kılan bu duygu ve inançtı. Bu manevi güçleriydi. Evet, ilk olarak Altınoluk Dergisi'nin 2005 Mayıs sayısında yer alan Doktor Durak Pusmaz imzalı Başarı ve Zafer'de Manevi Gücün Önemi başlıklı yazıyı paylaştık. Bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesli Dergi programına. Bu kez yine Altınoluk'un 2005 sayısından, Mart sayısından Profesör Doktor Yaşar Kandemir imzalı Ah Şu Nefis başlıklı yazıyı sunuyoruz. En büyük derdimiz nefsimizdir. Onun oyunlarından bir türlü kurtulamıyoruz. Bu oyunlara bir daha gelmeyeceğim diye kendimize söz veriyoruz. Ardından nefsimizin yeni bir tuzağına daha yakalanıyoruz. Ne bizim hatamız bitiyor, ne onun oyunları. Nefsin tuzaklarından kurtulmanın tek yolu sevgili kurtarıcımıza teslim olmaktır. Onun ardınca gitmek, adımlarını izlemek, yap dediğini yapmak kaç dediğinden uzak durmaktır. İnsanca, Müslümanca yaşamanın yolu budur. Bizim rehberimiz Peygamberimizdir. Onun yolunu bırakıp sırf aklın gösterdiği yolla doğruyu yanlıştan ayırabileceğini düşünmek de nefsin bir aldatmacasından ibarettir. İnsanın aklı kendine rehber edinerek nefsin binlerce tuzağından kurtulması asla mümkün değildir. Bu sohbetimizde nefsin açlığından, açgözlülüğünden ve başımıza açtığı belalardan söz edeceğiz. Nefsimiz hep açtır, açgözlüdür, üstelik de cimridir. Ona kalsa insan kimseye muhtaç olmamak için hep mal biriktirmeli, kimseye zırnık koklatmamalıdır. Dünya hazır yiyicilerle doludur. İnsan bin bir emekle kazandıklarını bunlara kaptırmamalıdır. Hatta başkalarının elindeki maddi imkanları da kendi elinde toplamaya bakmalıdır. Başkası zengin olacağına kendisi zengin olmalıdır. Keyfine bak. İşte nefsimiz böyle der. Çünkü onun tek hesabı vardır. Dünyada daha iyi yaşamak. Ona göre her şey bu dünyada olup bitenden ibarettir. Dünya hayatının bir adım ötesi yoktur. Ona göre insan yemeli, içmeli, keyfine bakmalıdır. Zevklerini tatmin etmeli, bedenini rahatlatmalıdır. Helal, haram hesabı yapmamalıdır. Nefsi yaratan Allah'sa nefsin tutkularının öldürücü, mahvedici olduğunu bildirmekte, bu tutkulardan uzak durmayı tavsiye etmekte, nefsinin tutkularından korunanların kurtulacağını haber vermektedir. Öte yandan sevgili Efendimiz bize nefsin oyununa gelmemek için öğütler verir. Nefsin açgözlü ve cimri olduğunu, cimrilikten sakınmak gerektiğini söyler. Peygamberler Sultanı'nın belirttiğine göre açgözlülük daha önceki ümmetleri helak etmiştir. Bu duygu onları birbirlerinin haksız yere kanlarını dökmeye sevk etmiş, haramları helal saymalarına yol açmıştır. Nefsimiz bize sen keyfine bak derken kainatın efendisi dünya sıkıntılarıyla boğuşan kardeşinin yardımına koş buyurmaktadır. Bir yoksulun sıkıntısını giderdiğimizde Allah Teala'nın da kıyamet gününde bizim bir sıkıntımızı gidereceğini bildirmektedir. Darda kalana kolaylık göstermenin karşılığının dünya ve ahirette Allah'tan kolaylık görmek olduğunu haber vermekte ve şu ölümsüz kaideyi ortaya koymaktadır. Mümin, din kardeşinin yardımına koştukça Allah da ona yardım edecektir. Nefsinin sakın elindeki imkanı başkalarına vererek çarçur etme tavsiyesine kulak veren kimse, bu tavsiyeyi akılcı ve yerli yerinde bir istek olarak gördüğü andan itibaren mahvolur. Kendisi üzerinde başka insanların da hakkı bulunduğunu görmez olur. Adeta eli kolu bağlanır. Kazandıklarını kendi emeğiyle, alın teriyle ve üstün bilgisiyle kazandığını düşünmeye başlar. Sahip olduğu nimetleri kendisine Allah'ın verdiğini hatırına bile getirmez. Ye yiyebildiğin kadar açgözlü insan, keyfince yaşamayı, tıka basa yemeyi tabii hakkı olarak görür. Çünkü o çalışmış, o kazanmıştır. İstediği kadar yemek ve içmek de onun hakkıdır. Bir küçücük müşahedemi sizinle paylaşmak isterim. Bu haç mevsiminde mübarek topraklarda bazı aç gözlü insanların pek garip davranışlarına şahit oldum. Bir Müslüman olarak çok utandım. Diyanetin organizasyonuyla hacca giden bazı kimselerin kahvaltıda önlerine konan zeytinlerden 30'ar 40'ar tane, baldan, tereyağdan, karper peynirinden 5'er 6'şar tane aldığını gördüm. Yemek kuyruğuna girdiklerinde içmek için tercih edebilecekleri 3 çeşit içecekten biriyle yetinmeyip açgözlülükleri yüzünden hem su hem kola hem de bir başka içecek aldıklarını fakat bunları içemediklerini masada bırakıp gittiklerini fark ettim. Acaba onları böylesine açgözlü olmaya iten sebep bunların parasını ben verdim öyleyse istediğim kadar yiyip içebilirim düşüncesi miydi? Mümin, bağırsağının bir boğumunu, inkarcıysa 7 boğumunu dolduracak kadar yiyip içer. Hadisi onları sanki ilgilendirmiyordu. Ölçülü yemenin bir din kaidesi olduğu bu sebeple de bir kişinin yiyeceği 2 kişiye, 2 kişinin yiyeceği 4 kişiye, 4 kişinin yiyeceği ise 8 kişiye yeteceği esası onların gündeminde değildi. Az yemenin bir peygamber buyruğu olduğunu bunlar hiç mi duymamıştı? Bu durumda bir kulun kalbinde imanla açgözlülüğün asla bir araya gelemeyeceği hadisini nereye koymak gerekecekti? Açgözlülük şüphesiz eski devirlerde de vardı. Ama bu duygu belli ki Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi kıyamet alametlerinden biriydi. Ahirette eli boş kalmak. Burada bir nefes alarak Ebu Zer el-Gıfari Hazretlerine kulak verelim. Bir gece dışarı çıkmıştım. Baktım Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tek başına yürüyor, yanında da hiç kimse yok. Yalnız kalmayı tercih ettiğini anladım ve ayın gölgede bıraktığı yerlerden yürüyerek onu izlemeye başladım. Allah'ın Resulü bir ara geri dönüp baktı ve beni fark etti. "Kim var orada?" diye sordu. "Uğrunda öleyim ya Resulallah, ben Ebu Zer'im." dedim. "Gel Ebu Zer," buyurdu. Bir süre onunla birlikte yürüdüm. Daha sonra şöyle buyurdu. "Allah'ın kendisine verdiği malı sağındakilere, solundakilere, önündekilere, ardındakilere bol bol verip dağıtanlar ve hayır işleyenler bir yana, malı mülkü çok olanların ahirette sevabı pek az olacaktır." Böyle bir olayı bir de Ebu Hureyre Hazretleri yaşadı. Peygamber Efendimiz bu gerçeği benzeri ifadelerle ona da haber verdi. Önemli olan dünyada da zengin, ahirette de zengin olabilmektir. Dünyada zengin, ahirette züğürt olmak bir insanın başına gelebilecek en büyük felakettir. Bir vakitler sayılı zenginlerden olan bir kardeşimiz vardı. "Hayatımın en büyük hayrını yapacağım," diye konuşup dururdu. Kendisine bazı teklifler getirilir, "Şu hayrı yapabilirsiniz," denir ama o her teklifte bir kusur bulur, "Bunun şu tarafı noksan," derdi. Öyle bir hayır yapmalıydı ki aynı zamanda Türkiye'yi de kalkındırmalıydı. Böylece nefsi ona en büyük oyununu oynadı. Talihsiz adam hiçbir şey yapamadı. Her şeyini mirasçılara bırakarak göçüp gitti. Ahiret zengini olabilmek için Efendimizin buyurduğu gibi ihtiyaç sahiplerine bol bol vermelidir. Hatta bazı yardımları aile fertlerinden bile saklamalıdır. Çünkü onlar sizin önemsediğiniz bir yardımı yerinde bulmayabilirler. Onun önemini kavramayabilirler. Allah'ın esirgemeden verdiğini fırsat eldeyken uygun olan yerlere harcamalı, işi yarına bırakmamalı, böylece nefsine yenik düşmemelidir. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bugün sizlere son olarak Profesör Doktor Yaşar Kandemir'in kaleme aldığı "Ah Şu Nefis" başlıklı yazıyı paylaştık. Bu yazı Altınoluk Dergisi'nin Mart 2005 sayısında okuyucusuyla buluşmuş. Biz de sizlere bir kez daha aktarmış olduk. Evet, böylelikle bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.